Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Geçen programımızda anne baba hakkından bahsetmiştik. Bugün de evladın ana baba üzerindeki hakları kısmına geldik. Evlatların hakları nelerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttakullaha ve adilu fi evladikum. Allah'tan korkun, evlatlarınız arasında adaletli davranın, adil davranın. Bir sahabinin gelip, ya Resulallah, ben evladıma falanca şeyi bağışladım, bir şey bağışladım, siz de buna şahit olun gibi bir müracaatı üzerine Efendimiz diğer evlatlarına da aynı şekilde verdin mi, bağışladın mı diye soruyor. Hayır deyince de benim böyle bir zulme şahit tutma buyuruyor Efendimiz ve evlatlarınız arasında adaletli davranın buyuruyor. Her hususta, sadece bir şey bağışlama, bir şey verme, mal mülk hususunda değil, sevgi hususunda da. Yine Efendimizin huzurunda bir sahabinin çocuğu geliyor, birisini kucağına oturtuyor, birisini ilgisiz bir şekilde yanına oturtunca yine Efendimiz evlatlar arasında adaletli davranmayı orada ashabına tekrar tavsiye ediyor. Demek ki ilgide, sevgide, muhabbette, mal mülk vermede, her hususta evlatlar arasında adaletli davranmayı Efendimiz söylüyor ve başında da Allah'tan korkun buyurur. İttakullaha, Allah'tan korkun. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yaptığınız bu zulmün, haksızlığın hesabını vereceğinizi, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duracağınızı düşünün ve adaletli davranın. Yoksa Allah'ın huzurunda nasıl cevap verirsiniz? Bu sorunun cevabına ne diyeceksiniz, ne yazacaksınız? Onu düşünün buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine evlatlarla ilgili bir tavsiyesinde, اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِسَالٍ. Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin, edep verin, edeplendirin. Bunlardan birisi hubbi nebiyyikum, peygamberinizin sevgisi. Demek ki çoluk çocuğumuzu önce Allah ve peygamber sevgisini vermek gerekiyor. Allah sevgisi zaten şart, farz, onu vermemiz zaten malum. Bunun yanında demek ki ihmal edilebilecek bir husus, bazı insanların göz ardı edebileceği bir husus. Buna Efendimiz dikkat çekiyor. Evlatlarınıza diyor, peygamber sevgisini de aşılayınız. Bu da çok önemli hakikaten. İslam, peygamberi Efendimiz'i anlamadan, onun hayatını bilmeden, onu sevmeden Müslüman olmak, İslam'ı yaşamak, İslam'ı anlamak mümkün değil. Her ne kadar bazıları bize Kur'an yeter dese de, Kur'an öyle demiyor. Kur'an peygambere yönlendiriyor. Ona itaati defaatle emrediyor. Kur'an böyle isterken bazı insanların Kur'an'a muhalif olarak, bize sadece Kur'an yeter, Kur'an'da her şey açıklanmıştır, Kur'an'da eksik olduğunu mu iddia ediyorsunuz gibi böyle bazı laf oyunlarıyla insanları aldatmaya çalışmaları, bu büyük çoğunluğunun bir ihanet içerisinde olduğunu, bir kısmında gaflet içerisinde olduğunu gösteriyor. Peygamber sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerektiği burada bize tavsiye ediliyor. Ve hubbi ehli beytihi, sonra Peygamber Efendimizin ailesinin, yakınlarının sevgisi, ashabının sevgisi, peygamberimizle ilgili onu sevdiği insanları sevmek. Tabiat, fıtrat, akıl bunu gerektirir. Bir şeyi seviyorsa bir insan, onun sevdiklerini, ona yakın olanları da sever. Onun sevdiklerini sevmiyorsa, yakın olanları sevmiyorsa, o kimseyi sevdiğini iddia etmesi de boşunadır. Bir müddet sonra o sevgi kalmaz zaten. O da kalpten çıkar gider. Üçüncüsü de ve kıraatil Kur'an ve Kur'an eğitimi. Üçüncü husus, Peygamber Efendimiz'in sevgisi, Ehl-i Beyt'in sevgisi, Kur'an eğitimi. Kur'an'ı okumak. Bu Kur'an'ı okumak, bu işin giriş kapısıdır deha. Biz de bazen Kur'an okumak bütün ilimlerin tamamı gibi zannedilebiliyor. Çocuğumuza Kur'an'ı öğrettik, tamam, vazifemizi yaptık artık. biz üzerimize düşeni yerine getirdik zannediyor bazı anne babalar. Halbuki Kur'an'ı okumak daha işin, yani kitabı eline aldığında Kur'an, kitap ona konuşsun, yazılarını anlamadan ona bakmasın manasında bir ilk adımdır. O adımdan sonra Kur'an-ı Kerim'in manası, mefhumu, muhtevası, bizden ne istiyor, bize ne emrediyor, bize neler tavsiye ediyor, onun getirdiği İslam nedir, onunla gönderildiği peygamber kimdir? Kur'an-ı Kerim'in ilimleri, Kur'an'ın ilimleri, derya olan ilimleri, asıl o kısma giriş yapmak gerekiyor. Kur'an ilimleri, Kur'an sevgisi, Kur'an'ın talimatlarına uymak, Kur'an'ın korkuttuğu, sakındırdığı şeylerden sakınmak. Bütün bunlar evlatlarımıza öğretmemiz, öğretemiyorsak bunları öğreneceği yerlere göndermemiz, öğreneceği okullara göndermemiz, öğreneceği hocalara göndermemiz, bu imkanları sağlamamız gerekiyor. Kur'an'ı sadece Kur'an okuma, elfibayı okudu, Kur'an'a geçti, çocuğu hatim etti, tamam, bitti diye. Bu daha ilk adım yani. Daha Kur'an'ı, yani nasıl bir Türkçe kitabı okuması, insan alfabeyi öğrenir, Türkçe okumasını öğrenir, bitti diyor muyuz? Tamam, bu çocuk Türkçe okumasını öğrendi, bütün hayatta kendisine gerekli ilimleri biz ona öğretmiş olduk diye düşünüyor muyuz? Yok. Ya ondan sonra artık değişik ilimler, o Türkçenin gramerini, ondan sonra diğer fen bilimlerini, coğrafyasını, tarihini, bütün diğer ilimlerin bir anahtarı olarak o okumayı, diğer ilimlerle ilgili kitapları okuyabilecek, açabilecek bir anahtar olarak onun eline vermiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde, Kur'an okuması öğrenen bir insanda onun anahtarının bir kısmını almış oluyor. Arapça bilmiyorsa, daha onu okumakla da onu anlayamıyor, onun ilerisinde daha anahtarı da tam eline almış olmuyor. Türkçe'de okumayı öğrenince hiç değilse bir anahtar eline almış oluyor, ama Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiğinde daha anahtarı da eline almış olamıyor. Bir kısmını almış oluyor. Daha onun o dili anlaması, öğrenmesi, öğreneceği kitapları bulması gibi daha önünde pek çok işler var. Bunlara da ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü ilim olmadan hakikaten bu dünyada ayakta durmak, ahireti kazanmak mümkün değil. İslam düşmanları büyük bir ilimle, büyük bir hazırlıkla Müslümanlara hileler kuruyor, tuzaklar kuruyor, saldırıyor. Her yönden, altı yönden saldırıyor, belki daha fazla. Müslümanların buna cehaletle, cahillikle cevap verebilmesi, bunların tuzaklarından cehaletle kurtulabilmesi mümkün değil. Bir araya bile gelemiyor insanlar. Onların iki yakasının bir araya gelmesi, Müslümanların iki yakasının bir araya gelmesi, birlik olabilmeleri ve İslam'ı müdafaa edebilmeleri, kendilerini müdafaa edebilmeleri, hem dünya hem de ahiretlerini kazanabilmeleri bu ilme bağlı. İslami ilimler öncelikle, sonra da diğer dünyevi ilimler. Bunları ilim ve imanla, irfanla birleştirerek önlerini aydınlatmaları, açmaları ve kuvvetli bir şekilde ilerlemeleri gerekiyor. Hayata sağlam adımlarla, hayatta sağlam adımlarla yürümeleri gerekiyor. Buna artık daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. İslam'ı bilmemiz gerekiyor ki ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı anlayabilelim. Daha hakikaten biz sadece resmini görmüş oluyoruz İslam'ın. Dışarıdan böyle dış resmini görmüş oluyoruz. Onun içerisini, odalarını, tafsilatını, katlarını hiçbirisinden haberimiz yok. Onları bilmeden de ne yaptığımızı bilmemiz mümkün değil. Bu sebeple bunlara hızlı bir şekilde ve ciddiyetle eğilmemiz artık zaruret. Zamanı bunun geçeli çok oldu. Bu yöne tekrar ağırlık vermemiz gerekiyor. Muhterem dinleyenler, yine anne babanın evladıyla ilgili bir rivayette de Rahimallahu validen e'ane veledehu ala birrihi. Cenab-ı Allah o babaya merhamet buyursun ki evladına umuru hayriye, hayırlı işler için muavenet eder, yardımcı olur. Yani çocuğunun iyi bir insan olması için, salih bir insan olması için çalışan, gayret eden, bunun şartlarını hazırlayan, dindar Müslüman bir insan olmasının şartlarını hazırlayan babaya Allah rahmet eylesin diyor. Bir geçiyor burada, ebrar diyoruz mesela iyi insanlar için. Ebrar olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de ebrar bahsedildi. Bunlar hem anne babalarına iyilik eden, üst taraflarına, büyüklerine iyilik eden, hem de küçüklerine, kendilerinden sonraki nesillerine iyilik eden, iki taraflı iyilik eden insanlar olduğu için böyle çocukların bu şekilde yetişmesine gayret eden, yardımcı olanlara Allah rahmet eylesin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer rivayette 445. rivayete gelmişiz. Şöyle buyuruyor: Hakkul veledi alel velidi en yuhassine ismehu ve en yuhassine edebehu. Evladın babası üzerindeki hakları güzel bir isim ile tesmiye buyurması, isimlendirmesi ve adab-ı İslamiye ile kendilerini tedip ve talim etmeleridir. Çocukların babalar üzerindeki haklarından birisi. Demek ki baba çocuğun daha doğuştan güzel bir isim vermesi çocuğun hakkı. Hakikaten isim müsemmaya çeker deniyor. İsim o ismin sahibine tesir eder, ismin manası. Bu sebeple ismin güzel olması, güzel bir mana taşıması çok önemli. Maalesef bugün bazı özençlerle garip isimler verilebiliyor çocuklara. Filmlerden özenliyor, bazı artistler özenliyor, belki futbolcular özenliyor. Anlamsız isimler verilebiliyor. İnsanlar bazen de hiç kimse de olmayan farklı bir isim verme havasına giriyorlar. Bu sebeple değişik değişik isimler verebiliyorlar çocuklarına. Halbuki bu isim çocuk dünyada yaşadığı müddetçe hayatı boyunca o ismi taşıyacak. Ahirette de o isimle çağrılacak. Yani orada çağrıldığında belki kendisi utanacak, belki babası utanacak. Bu sebeple bu isim vermesi çok önemli. Çocuğa isim vermek güzel bir isim, ruhaniyetli bir isim. Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği isim Abdullah ve Abdurrahman'dır buyuruyor Efendimiz. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim gibi isimler, Peygamber Efendimiz'in isimleri, diğer peygamberlerin isimlerinden ve manası güzel olan diğer isimlerden çocuklarımıza, evlatlarımıza verebiliriz. Bu isimlerin hem manasından, manasının feyzinden o çocuklar da istifade ederler. Hem de biz güzel bir isim verdiğimiz için bir sadaka-i cariye olarak istifade ederiz. Bu isimlerin telkini de olur. Derler ki ya ismine bak, senin ismin bir de şu olduğu halde sen yalan söylemezsin, böyle konuşmasın gibi isimlerin de bir telkini olur insanlara. O telkinden istifade edilir. Bir tedaisi olur. İnsanın ruhuna hatırlattığı şeyler olur, manalar olur. Dolayısıyla bu isim mevzu basit bir mevzu değil. Ebedi olarak devam edecek, dünyayla bitmeyip ahirette de devam edecek olan çok önemli bir husustur. Böyle önemli bir şeyi böyle basit kelimelerle, basit uyduruk isimlerle geçiştirmek, onlarla kapatmak, onlarla zayi etmek, ziyan etmek hakikaten büyük bir yanlış olur. Bu sebeple isim verirken iyice düşünmek lazım. Güzel bir isim vermek gerekiyor. Önce onunla başlamak gerekiyor. Sonra da güzel bir edep. Çocuğun edebini, ahlakını güzel vermek, güzel bir edeple yetiştirmek gerekiyor. Ondan sonra da nafakası geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İze enfegar raculu ala ehlihi nefakaten ve huve yahtesibuha kânet lehu sadaka. Bir kimse tasadduk niyeti hayriyesi ile, hayır niyetiyle israf etmeksizin ehli iyaline, çoluk çocuğuna infak ederse, nafaka verirse niyeti nispetinde mecur olur, sevap kazanır. Allah'tan da sevabını bekleyerek, umarak, ihlasla Allah rızası için bunu yaparsa, Allah için bunu yaparsa ondan sevap alır. Kendi çoluk çocuğuna harcadığı para onun için infak yerine geçer. Onun sevabını kazanır insan. Yine bir ikazda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Leyse minna men vesseallahu aleyhi thumma katara ala iyalihi. Cenab-ı Allah rızık genişliği, rızık bolluğu ihsan ettikten sonra ehline, iyaline, ailesine tazyik ile, yani daraltarak, onları sıkarak iaşe eden, geçim sağlayan kimse ümmeti kamilemizden, seçkin kamil ümmetimizden değildir. Allah imkan vermiş, nimetler vermiş o, ama o ailesine o imkanları yansıtmıyor. Onları daraltıyor. Dar bir geçimle onlara infakta bulunuyor. Onları sıkıyor. Bu diyor işte bizim kamil bir ümmetimizden değildir. onların ihtiyaçlarını israfa kaçmaksızın, şımarıklığa kaçmaksızın gerektiği kadarıyla, gerektiği şekilde sağlamak gerekir diye. Bu sebeple nefakadur racul ala ehlihi sadakatun. Kişinin, bir insanın ehline, ailesine harcadığı para sadakadır. Ama niyete göre, niyet, ameller, niyetlere göre olduğu için bunu Allah rızası için Cenab-ı Hakk'ın emriyle bir aile kurduk. Bir neslimizin devamı için gayret ediyoruz. Ailemizin güzel yetişmesi, nesillerimizin güzel yetişmesi için Allah'ın dininin nesillerimize intikal etmesi, bunların da Allah'ın dinini başka kendi nesillerine intikal ettirmeleri, kıyamete kadar bu şekilde İslam'ın payidar olması için çalışması, çalışacak bu insanlar diyerek, bunları düşünerek, böyle bir düşünceyle Allah'ın bize emanet olarak verdiği kullarına harcama yapmak, o düşünceyle harcama yapmak tabii ki bu insan için sadaka olmuş oluyor, infak olmuş oluyor. İnsan da yakından uzağına doğru sorumlu. Yakınlarından infak etmeye başlayacak. Uzaktan uzağa doğru önce kendisinden başlayacak. Bu tabii ki cimrilik manasında değil. Hem önce israf etmeden kendi ihtiyaçlarını, çoluk çocuğunun, yakınların ihtiyaçlarını karşılayacak. Bundan sonra da cömertlik yapmak için, bunun dışında infaklarda bulunmak için de fırsatlar arayacak. Buna da imkan ayıracak. Böyle dikkatli bir harekette bulunacak. O manada. Yoksa insan nefsi cimri yaratıldığı için hemen kendisine yontarak, demek ki insanın kendisine, çoluk çocuğuna infak etmesi de bir sadakaymış. O halde zaten başkasına vermeye ne gerek var? Çoluk çocuğumuza bol bol harcayalım. Bu da sevap olsun. Bu da zaten sevap getiriyor gibi böyle bir bencil düşünceye insan kapılabilir. Peki veyahut da şöyle sorulabilir. İnsanın kendisine önce yakından başlaması teşvik ediliyor bir taraftan. Bir taraftan da diğer gamlıktan, cömertlikten bahsediliyor. Bu bir tezat değil mi diye. Tezat değil. İnsan israfa düşmeden, gösterişe düşmeden kendi ihtiyaçlarının yeteri, kifayet miktarı, yakınların ihtiyaçlarını karşılamalı, mal artırmalı ve bunun dışında da cömertlik yapmaya, infakta bulunmaya imkan kendisine aramalı. Bunu da sağlamaya çalışmalı. Bu şekilde hem kendisine hem de dışarı, hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de diğer gem cömertlik yapmış olacak. Cenab-ı Hak şöyle emrediyor bizlere muhterem dinleyenler. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Demek ki eğitimin başında, terbiyenin başında namaz geliyor. Öncelikle namazı emretmek, namazı öğretmek gerekiyor. Biz senden rızık istemiyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. İlle ben mutlaka bu çocukların rızkını temin etmek benim boynuma. Sen üzerine düşeni yapacaksın. Rızkı verecek olan Allah'tır. Biz seni rızıklandırıyoruz. Akıbet en sonunda kazananlar diyor, takva sahibi olan insanlardır. Yani Allah'ın sözünü dinleyen, Allah'ın emirlerine itaat ederek İslam'ı yaşayan, güzel bir hayat yaşayan insanlar akıbet sonunda dünyayı da kazananlar, ahirette kazananlar onlar olacaklardır. Öncelikle namazı öğretmek, çocuklarımıza, ailemize namazı öğretmek. Diğer ayet-i kerimede, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Cenab-ı Hak bu şekilde emrediyor. İnsan kendisini ve çoluk çocuğunu cehennem ateşinden nasıl korur? Müfessirler, tefsirciler, aile fertlerinin ve bilhassa çocukların gözetilip korunmasından ve dini terbiyesinden daha ziyade babanın mesul olduğunu ifade ediyorlar. Baba hem hanımından sorumlu, hem çocuklarından. Hanım çocuklardan sorumlu, kendisinden sorumlu. Herkesin mutlaka bir sorumluluğu var. Peki bu nasıl olacak, nasıl koruyacak insan çoluk çocuğunu? Soruyor sahabiler de, ya Resulallah, biz diyorlar kendimizi hadi dikkat ederiz, irademize sahip oluruz, nefsimize hakim oluruz, kendimizi koruyabiliriz ama bu diğer insanları nasıl koruyacağız, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi? Onların iradesi, nefsi bizim elimizde değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor, Allah'ın emirlerini öğretirsiniz, İslam'ı öğretirsiniz, İslam'ı yaşamalarını temin edersiniz, güzel bir terbiye verirsiniz. Bu şekilde onlar da kendilerini ateşten korumuş olurlar diye çoluk çocuğun anne baba üzerindeki haklarından bahsediyorduk. Çoluk çocuğun maddi ihtiyaçları da karşılanması gerekiyor. Aile, çoluk çocuk hakikaten büyük bir emanet. Onları ihmal etmemek, onları başıboş bırakmamak gerekiyor. Sahip çıkmak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah yolunda sarf ettiğin, köle azat etmek için harcadığın, fakire sadaka olarak verdiğin ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya, işte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı ailen için harcadığındır. Yakından uzağa doğru demiştik. Önce insanın ailesine, o ailesinin ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını karşılaması, sonra sadaka vermesi, köle azat etmesi, Allah yolunda harcaması, bunların hepsi lüzumlu, gerekli şeyler. Ama öncelikle aile fertlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emrediyor. Maddi olarak, sonra da manevi olarak. Manevi olarak da çocuklara sahip çıkmamız gerektiğini daha önce de söylemiştik zaten. Bundan sonra da inşallah gelecek o konular. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız aile fertlerine karşı hayırlı olandır buyuruyor. Demek ki aile fertlerine karşı hayırlı davranmak, iyi davranmak, güzel davranmak gerekiyor. Sertlik, kabalık hiç yakışmıyor bir Müslümana. Bir Müslümanın gerek ailesi, hanımına, gerek çoluk çocuğuna karşı yumuşak olması, şefkatli, merhametli olması, onlarla ilgilenmesi, ilgisiz kalmaması, bazen kendi nefsinin arzuları peşinde onların derdine düşüyor bir baba, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesi ilgilenmiyor. Bu çok büyük bir vebal. Bunun vebalinin altından kalkmak mümkün değil hakikaten. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Ailesine en hayırlı olanınız ise benim. Sizin en hayırlınız aile fertlerine karşı hayırlı olandır. Ailesine en hayırlı olanınız ise benim. Yani beni örnek alın. Peygamberimiz Cenab-ı Hak bize örnek gösteriyor zaten. Bir baba ailesine nasıl güzel bir baba olabilir? Nasıl hareket etmesi gerekir? Bunun örneği Peygamber Efendimiz de var. Peygamber Efendimiz ailesine, çoluğuna, çocuğuna nasıl davranıyordu? Nasıl muamele ediyordu? Nasıl bir şefkatle, muhabbetle, sevgiyle, ilgiyle yaklaşıyordu? Öncelikle onların ahiretini kurtarmak için çalışıyordu. Sonra dünyalarını güzelleştirmeye çalışıyordu. Bunları Peygamberimizin hayatında görüp ona göre biz de o modeli kendi hayatımıza taşımamız, nakletmemiz gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir mümin hanımına buğz etmesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Yani kusurları olabilir, eksikleri olabilir, her insanın eksikleri olabilir. Bunları musamaha ile karşılamak gerekiyor. Bir tarafını beğenmezse öbür tarafı beğenilir. Bir müddet mühlet verilir, bir müddet sonra düzeltilir, düzeltilmeye çalışılır. Onun düzeltilmesi için gayret edilir. Bunlara dikkat etmek, bunlar üzerinde biraz daha böyle ihtiyat ile, teenni ile, itidal ile yaklaşmak gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben Allah diler de vallahi diye bir hususta yemin ederim. Sonra da ondan daha hayırlısını görür, yeminimin kefaretini verip daha hayırlı olanı yaparım. Çoluğuna çocuğuna bir insan kızabilir bazen. Yemin ederek biz bir daha size şöyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım diye bir yemin de bulunur. Sonra da eğer yaptığı yeminin yanlış olduğunu, ondan dönmesi gerektiğini anlar ve ondan diyor kefaret vererek dönerim. Yoksa yeminini sürdürüp durmaz. Ya ben artık yemin ettim, bir daha bundan dönemem, artık size iyilik yapamam, hayır yapamam gibi böyle bir yemini kendisine bir engel olarak tutmasın. Eğer yanlış bir yemin ettiyse diyor Efendimiz, o yeminden hemen kefaret vererek vazgeçsin ve düzgün, doğru bir şekilde muamele etmeye, iyilikle muamele etmeye evlatlarına devam etsin. Cenab-ı Hak kıyamet günü kişi kardeşinden, anasından, babasından, hanım ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır buyurur. Niçin kaçıyor? İşte demek ki bu dünyada haklar yerine gelmediğinde, adaletle muamele edilmediğinde, haksızlık, zulüm yapıldığında onların o zulmün bizden isteneceği, hakların bizden isteneceği görülünce kıyamet günü, o zaman işte insan çoluk çocuğundan, ailesinden birbirinden kaçmaya başlıyor. Kıyamet günü birbirinden kaçmamak için, birbirine düşman olmamak için dünyada demek ki ayağımızı denk alıp bu Cenab-ı Hakk'ın ikazlarına, Kur'an-ı Kerim'deki ikazlara, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerindeki ikazlarına dikkat ederek düzenli güzel bir hayat yaşamak gerekiyor ki orada birbirimizden kaçmayalım. Yine ayet-i kerimede el ehille yevme izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttaqin. Dostlar, dünyada çok dost görünen, dünyada çok birbirini seven, seviyor görünen, birbirinden hiç ayrılmayan, birbirine adeta canını feda edecek gibi olan dostlar kıyamet günü birbirlerinin düşmanı olur. Aduv olur, düşman olur. Ancak müttakiler hariç. Müttakiler kim? Allah'ın çizdiği sınırlara göre İslam'ı güzel bir şekilde yaşayan insanlar. Her hak sahibine hakkını veren insanlar. Müttaki olursa insan, takva sahibi olursa, yani Kur'an'ın, sünnetin bize getirdiği İslam'ın emirlerine titizlikle, hassasiyetle riayet ederse bu insan dünyada da dost ise, dünyada dost olduklarıyla ahirette de dost olmaya devam eder. Dünyada çoluk çocuğuna nasıl sevgiyle, şefkatle yaklaşıyorsa ahirette de bir şekilde, aynı şekilde birbirlerine sevgiyle, şefkatle muamele ederler. Birbirlerine yardımcı olurlar. Ama öyle değilse, nefsine göre, hevasına göre, kendi kafasına göre burada hareket ediyorsa bir insan, Allah'ın emirlerine riayet etmiyorsa, bu dünyada dost gibi görünse de, bu dünyada birbirlerini çok seviyormuş gibi görünse de, ahirette birbirlerine düşman olacaklar. Birbirlerinin amansız bir hasmı olacaklar ama artık orada bir fayda söz konusu olmayacak. Hakkı olan zulmedenlerin hakkını alacak. Bu şekilde artık cezalarını herkes cezası neyse onunla karşılaşmış, onu görmüş olacak. Aile konusunda da her konuda olduğu gibi örneğimiz, üsve-i hasenemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile efradını muhabbet ve merhametle terbiye etmişti. Manevi dünyalarını zenginleştirmekti ilk gayesi Efendimizin. Onları ahirete hazırlamaktı. Bunları sözlerinde görüyoruz Efendimizin. Bunun yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların dünyevi geçimlerini de ihmal etmiyordu. Peygamber Efendimiz ganimet olarak elde edilen Nadir oğullarının hurmalığının mahsulünü satar ve ailesinin bir senelik nafakasını ayırırdı. Kalan kısmını da Beytülmal'e devrederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adetini hayatı boyunca devam ettirmiştir. Önce maddi ihtiyaçlarını da ailenin karşılamak. Fahri Kainat Efendimiz ailesinin geçimi için develeri de vardı. Develerin sütüyle onların sütünden de ailesinin gıdasını temin ediyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Koyunları oluyordu zaman zaman. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir hanım için mescide bitişik mütevazi birer oda yapmıştı. Böylece onların mesken ihtiyacını da karşılamıştı. Yani gıda ihtiyacı oluyor, mesken ihtiyacı oluyor. Vefatından sonra maişetlerini temin etmek için de Hayber'in gelirinin kendi hissesine düşen kısmından her bir hanımına 80 vesk hurma ve 20 vesk buğday tahsis etmişti. Bütün bunlar gösteriyor ki Efendimiz tedbirini alıyor. Tedbirini ve şöyle buyuruyor. Zevcelerimin geçimi ve amilimin maaşı dışında geride bıraktığım mallar sadakadır, vakıftır buyuruyor. Yani ihtiyaç kadar israf da etmiyor Efendimiz. İhtiyaçtan az da vermiyor. İhtiyaç ne kadarsa yetecek kadar veriyor. Ve zevcelerimin geçimi ve amilimin, yani bu işleri yöneten, çalışan ki işçinin, işçilerin maaşı dışında geride bıraktığı mallar sadakadır, vakıftır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine ait arazilerin bir kısmından hanımlarının senelik nafakasını ayırıp diğer gelirleri devletin ve halkın ihtiyaçlarına harcamış oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğitim olarak da ailesinin eğitim ihtiyaçlarını da Efendimiz zaten her gün onlarla beraber olduğu için her akşam ailesini bir araya toplayarak onlara öğrenmeleri gereken her şeyi Efendimiz öğretiyordu. Buna bir misal de şu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının eğitim ihtiyacıyla, eğitimleriyle ilgilenmesiyle ilgili bir rivayette Şifa binti Abdullah radıyallahu anha anlatıyor. Ben Hafsa'nın yanındayken, Hafsa validemiz, Hazreti Ömer'in kızı, Peygamber Efendimiz'in hanımı. Ben Hafsa'nın yanındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve bana buna yazıyı öğrettiğin gibi nemle tedavisini de öğretir misin buyurdu. Demek ki yazı yazmasını, öğrenmesini temin ediyor hanımının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da tıbbi bilgiler, bazı tıbbi bilgiler öğrenmesi için onu bilen bir sahabi hanımdan ricada bulunuyor. Burada nemle, karınca kelime demek nemle, insanın iki yanında veya vücudun diğer yerlerinde çıkan bir tür yaraya verilen isimmiş. Bir hastalık ismi. Öyle bir hasta, o hastalığın demek ki o anda o ihtiyaçtı. O hastalığın tedavisini de öğretir misin diye Efendimiz ricada bulunuyor. Sahabeden Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın hanımı Havle binti Hakim. Güzel giyinen bir kadındı. Bir gün pejmürde bir kıyafetle Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına geldi. Muhterem validemiz bu halin ne diye sorduğunda kocam geceler namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor dedi. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a durumu kendisine arz etti Efendimiz'e. Havle'nin durumunu bahsetti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin üzerindeki mesuliyetini hatırlatma sadedinde Osman bin Maz'un'a şöyle buyurdu. Daha sonra Hazreti Osman'la görüşüyor. Karşılaştığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Osman, bize ruhbanlık emredilmemiştir. Ben de senin için üsve-i hasene, güzel bir misal, örnek yok mu? Vallahi sizin içinizde Allah'tan en çok korkan ve onun hudutlarına en fazla riayet eden benim. Ben diyor, Allah beni size örnek olarak gönderdi. Ben aileme nasıl davranıyorum? Bana bak, sen de ailene karşı öyle davran, ihtiyaçlarını karşıla, onları ihmal etme diye ikaz etmiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sahabenin kendisini ibadete vererek, ibadet etmek için, hayırını artırmak için, hayır yapmak için kendi ailesini ihmal ettiğini görüyoruz. Efendimiz ikaz ediyor. Yani ibadet etmek için, Allah'a daha yakın olmak için aileyi ihmal etmeye gerek yok. Allah'a en yakın olanınız, Allah'tan en çok korkanınız, Allah'ı en iyi bileniniz benim. Öyle bir şey olsaydı ben de senin gibi davranmam gerekirdi. Ama ben öyle davranmıyorum. Herkesin hakkını verdiğim halde yine de Allah'a en yakın insanım. Demek ki onun yolu başka. İnsan ailesiyle ilgilenerek de Allah'a yaklaşabilir. Bunu öğretmiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bunun aksine ibadet için değil de günahlara dalarak, yanlış işler yaparak, zulüm ve haksızlık yaparak ailesini ihmal edenler var. İkisi de, birisi diğerinden daha kötü belki, ikisi de yanlış. Yani kendini güya ibadete vererek de aileyi ihmal etmek, o da yanlış. Kendisini haramlara, yanlış yollara kaptırarak aileyi ihmal etmek, o da yanlış. Yani nefsinin arzuları, şehvetleri peşinde koşarak insan ailesini ihmal ediyor. Çoğu bu şekilde oluyor günümüzde maalesef. Bunlar çok acı manzaralar bırakıyorlar arkalarında, peşlerinde. Hakikaten büyük bir vebal yüklenmiş oluyorlar. Bu da büyük günahların en büyüklerinden birisi. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesabı verilemeyecek bir günah. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak ondan da muhafaza buyursun cümle ümmeti Muhammed'i. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi ona günah olarak yeter. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bir hayat ölçüsü olarak, bir hayat düsturu olarak kişinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi ona günah olarak yeter. Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak verdiği, bize emrimize verdiği, bizim yanımıza verdiği ailemizi, çoluk çocuğumuzu, onları ihmal etmek büyük bir günah oluyor. İnsana günah olarak yettiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bildirmiş oluyor. Sahabe-i kiramdan Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Benim dilimde aile efradıma karşı bir ölçüsüzlük vardı. Yani konuşurken aileme bazı hakaret ediyordum, bağırıp çağırıyordum. Böyle dilimle incitiyordum. Fakat bu durum başkalarına karşı olmaz diyor. Yani başkası dışa karşı iyi. Böyle insanlar da hakikaten çok var. Dışa karşı çok iyi ama evinin içerisinde ailesine karşı duygusuz, hissiz, kaba saba olabiliyor bazı insan. Bu da yanlış. Dışa karşı da iyi olması gerekiyor insanın. Ailesine karşı da, hatta ailesine karşı daha iyi olması gerekiyor. Aileme karşı dilimle onlara eziyet ediyordum ama dışa karşı böyle bir halim yoktu diyor sahabi. Halimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz ettim. Ya Resulallah böyle bir durum var. Ben durumum nedir diye. Bana şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstiğfar bakımından ne haldesin? Bu kusurunun bağışlanması için günde 70 kere istiğfar et. Demek ki büyük bir hata, büyük bir kusur ki Efendimiz günde 70 defa istiğfar et diyor. Yani yanlış istiğfar nedir? Bir yanlışı fark etmek, o yanlışlar dönmek ve bir daha onu yapmamak için azmetmek, geçmişe yönelik de Allah'tan af dilemek. Artık geçen geçti ya Rabbi, onları geri getirmek mümkün değil. Onları da affetmeni diliyorum diyerek Cenab-ı Hak'tan af dilemek, geleceğe de güzel adımlarla yürümek. Yani halini düzeltmesi insanın. Efendimiz buyuruyor ki ailesine karşı diliyle eziyet eden sahabiye günde 70 defa istiğfar et buyuruyor. Ahzab suresinde bir ayet-i kerime var, iki ayet-i kerime. Cenab-ı Hak, ey peygamberin hanımları, sizler kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamaha düşer. Güzel dost doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye döneminde olduğu gibi süslenerek dışarı çıkmayın. Namaz kılın, zekat verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İnsanları tertemiz kılmak, onlara nezih bir hayat yaşatmak için Cenab-ı Hak emirlerini, dinini gönderiyor insanlara. İnsanlar da Allah'ın dinine riayet ederse hakikaten tertemiz, nezih bir hayat yaşamış olacaklar. Buradan o anlaşılıyor. Cahiliye devrinde olduğu gibi açılıp saçılarak dışarı çıkmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. İbadetlerinize riayet edin diyor. Konuşmalarınıza dikkat edin. Çekici bir eda ile konuşmayın. Yani kadın erkek münasebetlerini burada tanzim ediyor ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 aya yakın bir müddet sabah namazından çıkarken Hazreti Fatıma'nın kapısına uğrar. Günlük işlerin getirdiği yorgunluğu düşünerek her ihtimale karşı onları uyarmak ister ve namaza kalkın ey ehli beyt. Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor buyururdu. Yani demek ki burada namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra da Allah diyor sizleri tertemiz kılmak istiyor. Önce yapmamaları gereken şeyler söylüyor. Konuşma edebini öğretiyor. Evi işte dışarı çıkma, sokağa çıkma edebini öğretiyor. Sonra da ibadetlerden bahsederek namazdan, zekattan, Allah ve Resulüne itaatten bahsediyor. Bunları yaparsanız temizlenirsiniz. Manevi hayatınız temizlenir, dini hayatınız temizlenir, ahiret hayatınız temizlenir diye Efendimiz de bu ayet-i kerimeyi tatbik ederek belli bir süre alıştırıncaya kadar ailesini namaza kaldırıyor, teheccüde kaldırıyor, sabah namazına kaldırıyor. Bu şekilde Allah sizleri tertemiz kılmak istiyor buyuruyor. Buna dikkat çekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı gecelerde Hazreti Ali ile Fatıma radıyallahu anhuma'nın kapısını çalıp namaz kılmayacak mısınız buyururdu. Bu da teheccüd için oluyor. Teheccüde kaldırarak onların ahiret hayatlarını tanzim ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete onları hazırlamış, yetiştirmiş oluyor. Burada Ebu Derda Hazretlerinin Selman-ı Farisi ile kardeşliği olan bir hadisesi de çok önemli hakikaten. Bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeş, din kardeşi ilan etmişti ashabı arasında. Kardeşlik, muahat yapmıştı. birbirlerini ziyaret ederlerdi. Yine bu şekilde Selman radıyallahu anh kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitmişti. Geldi, yemek ikram etti Ebu Derda. Selman-ı Farisi sen yemiyor musun diye sordu. Ben orucum, sen ye buyurunca Ebu Derda sen yemedikten sonra ben de yemem dedi. Beraber oturup yemeklerini yediler. Gece olunca Ebu Derda teheccüd namazını kılmaya hazırlandı. Daha gecenin ilk başlarında Selman-ı Farisi yat uyu buyurdu. O şekilde uyudular. Bir müddet sonra tekrar kalkmak istedi. Biraz daha yine yat diyor Selman radıyallahu anh. Seher vakti geldiğinde şimdi kalkabiliriz diyor. Beraber kalkıp ibadetlerini yapıyorlar. Sonra diyor ki Selman radıyallahu anh sabah olunca senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Hatta bazı rivayetlerde gözlerinin hakkı vardır. Vücudunun hakkı vardır. Çoluk çocuğun hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver buyuruyor sahabi. Tabii ki Ebu Derda Hazretleri sabah olunca Efendimiz'e gidiyor. Ya Resulullah, Selman beni işte orucumdan etti, namazımdan etti şeklinde meselenin hakikatini öğrenmek istiyor. Hangisi doğru diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söylemiş buyuruyor. Selman radıyallahu anh'ı tasdik ediyor. Her hak sahibine hakkını ver. Herkesin hakkı nedir? Zaten onlar belirlenmiştir. Sınırları çizilmiştir. İşte bu hakları da öğrenmek için dinimizin bilgilerini, İslam'ın bilgilerini öğrenmek, bilmek gerekiyor ki vücudumuzun hakkı nedir? Kendi hakkımız nedir? Çoluk çocuğumuzun hakkı nedir? Komşumuzun hakkı nedir? Arkadaşımızın hakkı nedir? Rabbimizin hakkı nedir üzerimizde? Peygamberimizin hakkı nedir? Her hak sahibinin hakkını öğrenmek lazım ki onların hakkını ödeyebilelim kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak inşallah her hak sahibine hakkını vermeyi ve üzerimizde hiçbir hak olmadan, hiçbir zulüm olmadan ahirete gitmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin muhterem dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. İnşallah yeni bir programda buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.